Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le birlikteyiz. İyi günler Kazım Bey.
İyi günler Özden Hanım.
Bugünkü konuşmaya elbette Manchester saldırısı ile başlayacağız. Ama ben kendi hazırladığım soruya geçmeden önce bir dinleyiciden gelen soruyu, görüşü size iletmek istiyorum. Ali D. adındaki dinleyicimiz şöyle diyor. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum Manchester saldırısı ile ilgili olarak. Ne zaman Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde terör saldırısı olsa Avustralya televizyonları canlı yayına giriyor. Uzun uzun anlatıyor detayları. Türkiye'de ve Orta Doğu'da terör saldırısı olduğunda 2-3 dakikalık haberler ile geçiştiriyor diyor. Siz ne dersiniz? Böyle bir durum mevcut mu sizce de?
Evet, dinleyicimiz bu konuda çok haklı bir konuya değindi. Yani dile getirmiş olduğu görüşünde çok haklı. Bu ne yazık ki bazen bilerek, çoğu zaman da bilmeyerek social engineering dedikleri bunu bilerek benim kanaatim odur ki bunu büyük medya bilerek yapıyor. Bilinç altında verilmek istenen mesajlar mikrofonu önüne tutulan bilir kişiler, gazeteciler, ünlülerin verdikleri mesaja verdiğinizde ne yazık ki terör gibi bir olay bile her şeyde olduğu gibi savaşta, ticarette, başka şeylerde olduğu gibi hep böyle suistimal ediliyor, istismara çekiliyor ve burada sublimine, şuur altı, bilinç altı bir takım düşünceler bilmeden yerleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi açacak olursak, burada verilmek istenen mesaj şu televizyonun. Bir, dünyada önemli olan insanlar biziz. Bizim değerlerimize saldırıyorlar. Bizim inançlarımıza, bizim yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Bugün Amerika'daki bir televizyona bağlandı, buranın 7. kanalı. Adam özellikle bunun üzerine vurgu yaptı. Bakın dedi, nereyi hedef aldı dedi. Bir dedi konseri hedef aldı dedi. Bir oranın kültürünü hedef aldı dedi. Bunu bilerek yapıldı dedi. Bizim yaşam tarzımıza, bizim değerlerimize ve inançlarımıza bunu hedef alıyorlar dedi. Biz ki esas dünyada önemli olan inancı, yaşamı, tarzı, hakkı olan bizleriz demeye getiriyor. Ve o dinleyicimizin de söylediği gibi Ankara'da 102 kişi ölüyor. Dışişleri Bakanı bir uçağa binerken orada ya buna çok üzüldü keşke olmasaydı diyerek geçiştiriyor. Hatta ilk tepkisi şu, araştırdık hiçbir Avustralyalının ölmediği ortaya çıkmıştır ifadesini şey yapıyor. Ama Londra'da olunca bakın kabine toplandı. Londra'da olunca Başbakanlığının başkanlığında bütün ASIO, ASIS, Federal Polis ne kadar istihbarat birimi varsa önlem almak için acil olarak bir araya geldiler. Bunu eskiden başka ülkelerde de çok görüyorduk. Neyse yani lafı
Peki o
uzatılabilir
zaman
ama
ben burada size şunu söylesem. Şimdi Avustralya'yı İngilizler kurduğuna göre bir yakınlık bağı var. Kötü bir amaç değil. Bu yakın bağ yüzünden bunu yapıyorlar demek mümkün değil mi?
olabilir ama bu bir örnekle bitmiyor ki. Amerika'da da olduğunda aynı şey yapılıyor. Oklahoma'da bir şey olduğunda yapılıyor. Geçenlerde işte bir ne bileyim homoseksüellerin çokça gittikleri bir bara da birisi biliyorsunuz çok sayıda geçen sene Temmuz ayında bu işi yaptığında farklı oldu. Ya Paris'te bomba patladığında oraya 40 tane devlet bakanı başbakanı gitti ya. Ne
Dünyanın
zaman
çeşitli
nerede?
yerlerinden el ele ve biz o zaman yaptığımız Avustralya gündeminde de siz bunu dile getirmiştiniz.
Evet.
Avustralya'dan da gitti dünya.
Yani kesin olarak biz farklıyız. Bize kimse
O
dokunamaz.
zaman bu terör olayında insanlar birbirine ayırmasın. Beyaz, siyah, kırmızı neyse renklerine bakmayalım. Geçmiş nereden geldiklerine bakmayalım. Terörü hep birlikte. İngiltere'de öyle olmuş ama bakın ta Hindistanlılardan tutun, Müslümanlardan tutun, Yahudiler hepsi bir arada Manchester'da toplanmışlar. Terörü kınamışlar.
Evet, Yani bir de bu hani bizi hedef alıyorlar, inancımızı, yaşam tarzını, değerlerimizi gibi ifadelerden kaçınalım.
Vazgeçsinler lütfen. Diyorsunuz.
Çünkü
evet.
Ya Suriye'de, Irak'ta bombaya hedef olan insanları bombalayanlar hangi inancı, hangi yaşam tarzına karşıydılar ya? Bunu sormak lazım. Yani bu meselede evet. Tabii ki ideolojiler yatıyor, tabii ki çıkarlar yatıyor, tabii ki paranın gücü yatıyor. Bunlara kitleler alet ediliyor. Kitleler, insanlar alet ediliyor. Yazık olan budur. Esasında bunun arkasında makam var, mevki var, para var, servet var, ideoloji var, iktidar var. Bir en çirkin oyunları var, çıkar var, silah tüccarları var, var oğlu var. Bitmez onları saymakla. Ama ben üzülüyorum. Facebook'a girin, sosyal medyaya girin. Şimdi millet birbirleriyle küfürleşiyor. Senin dinin kötü, benimki iyi, benimkisi daha kötü, bilmem ne.
Tamamen yani olayın ana meselesinden uzaklaşıyorlar, her zaman yaptığı gibi, yaptıkları gibi. Birçok konuda bu oluyor ve ne yazık ki herhalde bu sosyal medyanın en kötü taraflarından birisi bu olsa gerek Kazım Bey.
Evet.
Saptırıyorlar, birçok insan saptırıyor dediğiniz gibi, birbirlerini küfür etmeye başlıyorlar veya birbirleriyle kavga etmeye başlıyorlar yazılarla ki... Sanki bu insanların acısına da hakaret etmiş oluyorlar bir yandan bence. Peki buradan bir başka açıya geçelim. A different angle diyelim isterseniz. Bu evet. Da mesela o sırtında bombayı taşıyıp oraya giren kendisi gibi genç insanları öldüren çocuk Manchester'da doğmuş ve Libya'da çok kötü bir rejimden kaçan, Gaddafi rejiminden kaçıp İngiltere'ye sığınan, işte orada yerleşen, İngiltere'nin fayda birçok şeylerinden faydalanan bir ailenin çocuğu olarak doğmuş, büyümüş, bir süre İngiltere'ye gidip üniversiteye gidip üniversiteyi de sonra bırakmış. Bunu nasıl açıklıyorsunuz siz?
Evet, tabii bu da ne yazık ki çok kötü bir durum. Yani burada çok ciddi manada bir vefasızlık sergilenmiş oluyor. Yani bir ülke kucağını size açıyor ve daha sonra da o ülke insanına ihanet ediyorsunuz. Ve yani pisi pisine bunu yapıyorsunuz. 22 yaşındasınız. Daha kendi adınızı bile zor telaffuz eder haldeyken sanki dünyayı kurtarırcasına birilerinin etkisiyle, yönlendirilmesiyle, tesiriyle böyle bir işe soyunuyorsunuz. Belki de kendisini şehit olarak görüyor. Ya da onu şehit olarak görenler, lanse edecek olanlar da vardır muhakkak. Ama bu yani insanın ne yazık ki yine fıtratında olan bir şey. İki tane çok kısa örnek vereyim. Yani insanların bu vefasızlığı ve bu vefasızlığından ötürü de genel toplum ne yazık ki mülteciye, göçmene, sonradan gelene karşı ön yargılı olan duygularını alevlendiriyor.
Evet, çok doğru bir konuya değindiniz. Avustralya'da da bu oluyor nitekim her zaman.
95-96 yılında yapılan eski Yugoslavya'dan Avustralya hükümeti tarafından uçakla getirilen, onlara ev verilen, sosyal güvenlik maaşı bağlanan, çocuklarını okula alan, Medicare kartını cebine koyan bir toplantı sonucunda oradaki bir görevli dedi ki sorunuz var mı? Bir Yugoslav, artık Bosnak mıydı, Sırp mıydı, Hırvat mıydı hatırlamıyorum, kalktı. Kafası neredeyse tavana değiyordu çünkü o kadar uzun ve büyük heybetli birisi. Sosyal güvenlik, sentenlik memuruna dedi ki siz bize para veriyorsunuz doğru ama dedi. Senin verdiğin para dedi benim çocuğum boklu bezine bile yetmiyor dedi.
Evet, evet.
Bunu söyledi. O adam tabii bir başkası olsaydı onu kulağından tuttuğu gibi tekrar Yugoslavya'ya geri gönderdi. Ama o adam sabrını hiç bozmadı ve elimizde imkan bu kadar beyefendi dedi. Bakın bir örnek daha. Yani bu hatalar ne yazık ki yapılınca buradaki yanlış bir insanın kamerasına takılıyor. Facebook'una konuluyor. Bilmem bir şey yapılıyor. Ondan sonra Pauline Hanson gibi birisi bunu ulusal medyaya taşıyor. Ondan sonra millet birbirlerine küfretmeye başlıyorlar.
Evet.
Yani şimdi de sonraki yıllarda bu Suriye'den, Sudan'dan gelen mülteciler, yani bunu gizlememek lazım. Ben karalamak için söylemiyorum ama ortadaki probleme, ateşe alevle gidiyorlar, barutla gidiyorlar. Bu iyi bir şey değil. Yani bu mücevherat dükkanlarını aleni olarak gün boyunca, gündüz içerisinde, gün ışığında soymaları, soygunluk yapmaları, Afrikalı çocuklar bunları yapıyorlar, Afrika'dan gelenler. Bunu herkes biliyor, medyaya da çıkıyor, Afrika görünümlü, zaten yüzleri görülüyor. Suriyeli çocuklar da gelir gelmez, dün uçaktan indiler, bu mahallede, ben Suriyeli mültecilerin arasında yaşayan mahallede yaşıyorum, komşularım var. Kanunları takmıyorlar, tamam bir uyumsuzluk var, bilmiyorlar, kendi ülke, geldikleri ülke yaşanabilirlikte dünya birincisi değildi Melbourne gibi. Dolayısıyla bir uyumsuzluk olacaktı. Ama izah ediyorsunuz bakın. Dün oldu. Ya şu çöp tenikesine sadece tekrar kullanılabilir maddeleri koyun. Şu yapraklı, topraklı bunları koymayın dediğince yüzümüze gülüyor. Adam takmıyor bile. Adam götürüyor çünkü... diyor. Ha, ya bizim mahalleyi fare bastı. Ya bu arada herkes de öğrenmiş oldu. Yani niye? Çünkü her şeyi, her yere, her şeyi akılıyor falan filan. Şimdi bu problem. Bunu aşmak için o insanlar eğitilir. O insanlara konuşulur. Ama o insanlara haksızlık yaparak, hakaret ederek, tehdit ederek kalkarsan o zaman ne yazık ki bir kavga çıkar, bir savaş çıkar. Bu mahalledeki
o zaman kültür farkı var. O zaman büyük bir kültür farkı var. Şimdi bunu da biraz önce söylediğiniz gibi siyasiler kullanıyorlar. Yanlış ellerde yanlış şeylere gidiyor. Ancak evet, bu kültür farkı her ne kadar büyük olsa da eğitimle insanlar değiştirilebilir diyorsunuz. Nitekim buraya gelen belki Türkiye'den, Yunanistan'dan, İtalya'dan gelen 60'lı 70'li yıllarda göçmenler bunu öğrendiler, öğrenmek zorunda kaldılar.
Aynen.
Zamanla
aynen,
onlar da öğrenecekler.
Aynen.
Yine oradan hemen Adelaide'e gidelim. Dün öğleden sonra verilen bir haberde Adelaide'de de yine çok genç bir kadın, 20'li yaşlarda bir kadın tutuklanmış, IŞİD'le ilişkisi, IŞİD'le bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Takip ediliyormuş zaten ne zamandır. O da 14 yaşında ailesiyle buraya gelmiş. Avustralya vatandaşı olmuş. Onlar da Afrika'dan kaçıp gelmişler. Avustralya'da mülteci olmuşlar, sonra vatandaş olmuşlar. Bu kız nasıl oluyor da IŞİD gibi bir gruba evet, peki sempati duyuyor sizce? Nedir?
Tabii,
size şunu sormak istiyorum Kazım Bey. Çünkü siz halkın arasında çok geziyorsunuz, çok konuşuyorsunuz. Yani burada bunun reklamını yapan bazı insanlar mı var? Bu çocuklarda ne gibi bir öfke var da o öfkeyi kullanıyorlar? Ne diyorlar? Biliyor musunuz? Bir bilginiz var mı bu konuda?
Evet, ne yazık ki bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Mesela camilerde böyle bir faaliyet görmüyorum, duymuyorum. Yani böyle dini meclislerde sohbet halkalarına katılan insanlarla diyaloğum çok ileri düzeyde. Bir kısmına kendim katılıyorum konuşmacı olarak. Hiçbir yerde böyle şeylere
şahit olmadınız.
Şahit olmadım. Ama günümüzün iletişim imkanları göz önünde bulundurulduğunda gerçekten bir hani toplanma müessesesine bile gerek kalmadan insanlar yatak odalarında, ne bileyim ders odalarında başkalarıyla ve dünyanın öbür ucundaki bulunan yanlış insanlarla temasa geçmeleri çok da zor değil biliyorsunuz. Yani mesela çok sapık insanlar çok ufak çocuklarla irtibat kurabilip onları suistimal edebilen bir dünyada yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla
bulmak... böyle bu şekilde de onları istismar edip çekebilirler. Peki o zaman şunu sorayım size.
O bilinen bir şey. Donald Trump Suudi Arabistan'a gitti. Arabistan orada bir merkezin açılışına Trump'la birlikte yaptılar. Yani sanal dünyada bu tür insanları etkilenenleri ve etkileme faaliyetlerinin önüne geçirilmesi için
çok zor diyorsun,
kocaman bir merkez açıldı. Bu nedenle mesela.
O zaman bir sorum daha var ama iki kişi birden aramış, hemen ilk dinleyiciye yer Tabii. verelim. Ünal Bey, buyurun lütfen.
İyi günler efendim.
İyi günler.
Ben şu son zamanda halkımızın Türkiye ziyaretlerinde vergi iadesi hakkında bilgilerinin olmadığını tespit ettim. Bu KDV denilen para otomatikman dönüşlerde havaalanlarında geri iade edilmesi icap ediyor. Fakat maalesef bundan halkımızın %99 çoğunun daha Türkçesi bundan haberi yok.
Peki o zaman buradan halkımıza belirtmiş olurum Ünal Bey. Ben size teşekkür edeyim bunu belirttiğiniz
Mevzu
için KDV'yi.
Konuşabilir miyim?
Hayır, çünkü dinleyiciler bekliyor. Bunun dışında söylemek istediğiniz Peki, bir şey var mı? Peki, iyi günler. Evet değerli dinleyiciler, eğer KDV elinizdeki formları biriktirirseniz havaalanında geri alabilirmişsiniz. Mustafa Bey, buyurun lütfen.
İyi günler Kazım Bey ve size. Şimdi bugünkü konunuzla ilgili bir sorum olacak Kazım Bey'e. Biliyorsunuz Amerikan Başkanı ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptı. Ve orada bütün Müslüman ülkelerin belirli derecede resmi görevlilerini de hitap ederek bazı konuşmalar yaptı. Fakat burada en hassas nokta, 300 milyar dolara yakın bir para gibi silah sattı orada. Ben soruyorum herkese, bu arada tabii Kazım Bey'e de. Şimdi bu 300 milyar dolarlık silahla ne yapılacak? Bir, iki, bu silahların yaratacağı zararlar veyahut da acılar veyahut da bunlar ne gibi insan türü yaratacak? İki, peki bunları niye insanlar daha evvelden çıkıp sokağa, bu Müslüman ülkeler bilhassa bunu yapması lazım. Çünkü yine bir Müslüman ülke çok büyük silahlar alıyor. Nerede kullanacak bunu? Kimlere kullanacak? Ve sonuçları ne olacak? Bu konuda bana biraz açıklama yaparsa sevinirim.
Evet Kazım Bey, buyurun lütfen.
Valla Mustafa Bey sormuş olduğu bu sorularla parmağı yaranın üzerine basmış oldu. Evet. O 300 milyar dedi ama ben 110 milyar olduğunu hatırlıyorum.
Evet,
her neyse. Amerika tarihinin en büyük tek kalemde yapılan silah kontratıydı bu, alışverişiydi. Hı hı. 110 milyar Amerikan dolarıyla alınacak olan silahın açabileceği tahribatı düşünmek, hayal etmek bile istemiyorum. Bunun karşılığında bu silahlar kullanıldığında ne kadar insanlar ölecek? Ve o insanlar Irak'ta, Suriye'de, Sudan'da, Yemen'de, bilmem nerede, belki de Türkiye'de kullanıldığında, insanlar öldüğünde, bazı insanların da bu durumdan görev çıkararak bir yelek giyerek orada burada patlatmalarının sonuç, yani bu işin, bu oyunun içinde bir oyun var. Bu çok belli bir şey.
Ne gibi bir oyundan bahsediyorsunuz?
Bunda silah tüccarlarının ve bu silah sanayisini elinde tutanların çok ciddi bir oyunu var. Efendim, silahlarımızın sayısı arttıkça, çoğaldıkça, fazlalaştıkça dünyaya barış gelme şeyi daha yüksek oluyormuş.
Veya ülkeler daha güvenli oluyor diyorlar.
Daha güvenli oluyorlarmış. Ya dünya insanlık tarihinde bugünkü kadar silah sahibi olduğu kadar insanlık tarihinde hiç olmadı. Bir şey daha söyleyeyim. Şu son 10 sene içerisinde insanlığın sahip olduğu silah miktarının hacmi ve onun öldürücü mahiyeti ondan önceki 2010 senede üretilmedi. Bakın 2010 sene, İsa'dan önceyi saymıyorum. 2010 senede bu kadar silah hacmi üretilmedi. Şu son 10-15 senedeki üretilen. Dolayısıyla ama dünyaya baktığınızda hangi barış geldi, nereye geldi? Alakası yok ve ne yazık ki
O zaman insanlığı özellikle Orta Doğu'da daha karanlık, belki daha çatışmalı günler bekliyor diyorsunuz.
Bakın şu Londra'da, Manchester'daki şu patlamadan dolayı öyle para babaları var ki bayram ediyorlar.
Silah satacaklar diye mi bayram ediyorlar?
Tabii, bir, silah satışları daha kolaylaşacak. Çünkü insanlar etkilemek, korkutmak çok kolay. İki, güvenlik firmaları dünyanın şeyini kazanacaklardı.
Yeni yani kontrat, bu işe tabii.
Ben onlar komploda parmağı var manasında illa bunu söylemiyorum. Ama ne yazık ki işin içinde devamlı olarak bir para, iki makam mevki, iktidar kesin olarak bulunmaktadır.
Bu arada biliyorsunuz Kore'de de sürekli silahlar yapılıyor Kuzey Kore'de. O testlerin fotoğraflarını da gönderiyorlar. Televizyonlar yayınlıyor. Onlar da aldı başını gidiyor. Yani
ha, bu komplonun içinde ne yazık ki bağımsız zannettiğimiz esasında para babalarına, silah sektörüne, sanayisine bağlı olan medya, onların kölesi ve kulu olan ve patronları da aynı olan medyada bu oyunun içinde zaten. Şimdiden bile İran son bir senedir Batı'nın yeni dostu olurken tekrar kötü rol artistliğine soyundu. Kime göre? Murdoch medyasına göre, bilmem BBC'ye göre, CNN'e göre, bilmem neye göre.
Yalnız onlara göre değil, Trump da bunu açıkça söyledi daha birkaç gün önce.
Trump da öyle dedi. Çünkü korku unsuru lazım, bir öcü unsuru lazım. Şu son 5 senede bir yeni öcü yok edildi. Saddam yok edildi, Gaddafi
yok edildi. O zaman Mustafa Bey'in söylediği gibi diğer ülkeler neden buna karşı bir protesto yapmadılar, göstermediler? Yeter artık bizim bölgemizde bu kadar büyük ölçüde bir silah alınmasın, biz istemiyoruz demediler. Niye insanlar ses çıkarmıyor buna?
Güçleri yok. Gayri safi milli hasılası ne ki ülkelerin? O ülkelerdeki insanların birçoğu yılda 150-200 dolarla geçiniyorlar. Yani bizim ailecek gidip de bir lokantada bir öğünde yediğimiz yemeğin karşılığında onlar bir yıl çalışıyorlar. O ülkenin hiçbir ağırlığı yok. 50 tanesi varmış. Bir tane Avrupalı ülkenin lideri kadar ağırlıkları yok. Onlar küçümsemek ve karalamak için söyleniyor.
Peki dünyada yani barış kurumları var. Onlar da pek ses çıkarmadılar. Veya bu dalda çalışmalar yapan birçok insan hakları kurumları var. Onlardan da bir ses çıkmadı. Ne yapacaksınız bu silahı diye sormadılar.
Sormadılar. Sormuyorlar. Eskiden mesela...
Ve siz Amerika'ya da eleştiri yöneltmiyorlar çok. Birkaç yazıda ben gördüm. Hani bu sizin ülkenizde büyük kar getirecek ama ölüm de getirecek diye Amerika'ya da eleştiri yönelten pek yok.
Yapmaz ki. Çünkü bakın o fikir grupları, think tanklar, insan hakları dernekleri, Red Cross'lar, Kızılay'lar gibi kuruluşlar hep federal devletlerden para alarak o hizmetleri sunuyorlar. Dolayısıyla
devleti o yüzden
eleştirmeleri biraz zor. Bir de ne bileyim insanlar çok nemelazımcılık oldu. Eskiden bu kadın hakları konusunda bir şey çıktığında hemen kadın hakları grupları ortaya çıkarlardı falan. Günümüzde herhangi bir faaliyetleri yok.
Bir soru soracağım. Size soru gelmiş. BS diye. Kazım Bey'e sormak istiyorum. Müslümanlardan gelen cihatçı gruplar ötekilerini zorla Müslüman yapmak ideolojileri vardır. Peki bu batılıların hayat biçimine tehlike değil midir diyor buraya gelen cihatçılar için. Ne dersiniz? Çok kısa olarak.
Yani çok geniş bir soru soruldu ama ben bir iki kelime içerisinde kaç dakikanız vardı? Benim önümde
45 saniyem var.
45 saniye vardı. Şimdi bir kere insanları zorla dinini değiştirmek İslam'la alakası yok. İslam inancı Müslümanlıkla bir hiç alakası yok. Çünkü İslam inancına göre Allah bir kimsenin zorla kendisine inanıyor. Zorla ve gösteriş olsun diye ibadet etmesi zaten Allah kabul etmiyor. Böyle bir şey yok İslam inancında.
Dolayısıyla... yayılma kültürü yok diyorsunuz. Ama burada öyle kapatıyoruz. Şey. Bu ilk açıklamayla Kazım Bey çok sağ olun.
Teşekkür ediyorum.
Hoşça kalın. Ve hoşça kalın değerli dinleyiciler.